Dünden yarına Türkiye.
Değerli dinleyiciler, Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibim adına ben Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünden Yarına Türkiye programında Türkiye tarihini, çok partili hayata geçiş sürecimizi ve Demokrat Partili yılları ele alıyor. Bunun üzerine konuşuyorduk. Geçtiğimiz programda 1954 yılında olup bitenleri, iç ve dış siyasi gelişmeleri ele almıştık. Bu programda 1955 yılına değineceğiz. 1955 yılı aslında 1954'te Demokrat Parti'nin kesin açık galibiyeti ve oylarını arttırmış olmasına rağmen içeride iç siyasette gerginliğin yükseldiği, diğer taraftan dışarıda da içeriye de tesir edecek Türk-Yunan ilişkilerinde Kıbrıs üzerinden yaşanan gerginliğin artmaya başladığı, bu arada Türkiye'nin Orta Doğu'da bu Sadabat Paktı çerçevesinde yeni Batı İttifakı ile uyumlu bir çerçevede yeni bir hat üzerinde ilerlediği ki bunlar da geçtiğimiz yıllardan kalma bir husustu. Ve nihayet Demokrat Parti'nin içerisinde bu yükselen gerginliğe bağlı olarak sert tartışmaların neticesinde Demokrat Parti grubunun ki büyük bir grup geçtiğimiz programda ele almıştık çoğunluk sistemi dolayısıyla CHP aldığı oy nispetine göre çok az milletvekili çıkardı, 30 küsür gibi. Geri kalanı Demokrat Parti grubundan oluşuyordu meclisin birkaç bağımsız ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin birkaç üyesi dışında. Bu büyük grubu yönetmek Demokrat Parti tecrübesi açısından, Türk siyasi hayatı açısından fevkalade önemli bir zorluğa işaret etmekteydi. Nitekim daha sonra da mesela 60'lı yıllarda 1970'in başında aynı şey Adalet Partisi'nde gerçekleşecek. Adalet Partisi de oylarını artırmış olmasına, büyük bir grup haline gelmiş olmasına rağmen parçalanacak, bölünecektir. İçinden bir Demokrat Parti çıkacaktır. Rahmetli Süleyman Demirel, Adalet Partisi'nin genel başkanı, başbakan, daha sonra cumhurbaşkanlığı yapan bu isim, bu dönemin en büyük hatası olarak, kendisinin en büyük hatası olarak bu parçalanmanın engellenememesini söylemiş ve büyük partilere her seferinde büyük grubun bir arada tutulmasının, içerideki anlaşmazlıkların bir parçalanmaya sebebiyet vermemesinin, bölünmeye sebebiyet vermemesinin hayati derecede önemli olduğunu ifade eder, anlatır. Hatta bu 3 Kasım 2002'den sonra yaptığı ziyarette Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da aynı tavsiyede bulunmuştu. Yani bu ilk örnek olarak önemli Demokrat Parti'nin içerisinden anlaşmazlıklar sebebiyle Hürriyet Partisi'nin çıkması. Aslında biliyorsunuz yine bunları konuşmuştuk. 46'dan sonra da hem Demokrat Parti'nin içinden hem CHP'nin içerisinden müfritler, aşırılar zaman zaman ayrılmıştı. Evet, 1955 yılının önemli hadiselerinden, çok önemli hadiselerinden, işte dediğim gibi diğerlerine de tesir edecek önemli hadiselerinden birisi bu yılın Eylül aylarında gerçekleşti. 6-7 Eylül'de İstanbul'daki hadiselerde Rumlar başta olmak üzere gayrimüslim azınlığa yönelik bir takım saldırılar gerçekleşti. Bunun arkasında Türk-Yunan ilişkilerindeki aslında birkaç senedir çok iyi giden, yakınlaşmayla gelişen ilişkilerdeki Kıbrıs üzerinden yaşanan gerginlik rol oynadı. Bu Yunanistan'da önce isterseniz Kıbrıs'a atıfta bulunalım. Kıbrıs'ta Yunanistan'a ilhakı savunan ve terör uygulayan EOK diye bir şiddet örgütü oluştu. Yunanistan'daki çeşitli grupların da desteğiyle. Bunların amacı Yunanistan'ı İngiltere'den koparmak, İngiltere'nin sömürge yönetimi altındaydı ve Yunanistan'a bağlamaktı. Tabiatıyla bunu yaparken bir yandan İngilizlerle, diğer yandan da oradaki Türklerle çatışıyorlar, onları sindiriyorlar. Onları ana vatana, Türkiye'ye göç edecekleri bir korkutma ve şiddet politikası izliyorlardı. Bu henüz İngiltere'nin Kıbrıs yönetiminden çekilmediği bir dönemde ama çekileceğinin anlaşılmasıyla beraber Türkiye'nin de dahil olduğu bir formül üretilmeye çalışırken Yunanistan ve Yunanistan'ın desteklediği bu EOK bir anlaşma yerine çatışma marifetiyle meseleyi halletmeye çalıştıkça siyasi tansiyon yükseldi ve Türkiye bununla karşı mücadele ediyordu. Bu arada Atina'da bir Atatürk'ün evinin, işte bugün de müze olarak kullanılan evinin bombalandığı, yakıldığı şeklinde haberler çıktı. Bu haberler İstanbul'da özel baskı yapan bir gazete marifetiyle bir anda memlekete yayıldı ve burada bir takım gruplar bu protesto gösterilerini gayrimüslimlerin mallarını, mülklerini, hatta evlerini işte yağmalamak, onlara zarar vermek amacıyla kullanmaya yöneldiler. İş kısa zaman içerisinde çığırından çıktı ama işte polis ve askerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sonra ilgililer soruşturuldu, tutuklandı. İç siyasette de bir gerginliğe sebebiyet verdi. Mecliste tartışmalara yol açtı. Bu önemli bir kırılma noktasıydı. Bu arada Demokrat Parti'de bu yılın sonunda 29 Kasım'da çok ciddi bir iç tartışma yaşandı. Zaten esasen bu bahsettiğimiz 6-7 Eylül olayları dolayısıyla bir gerginlik yaşanmıştı. Bir tartışma yaşanmıştı. Tabii bu tür hadiseler aynı zamanda meşru otoritenin, işte hükümetin sorgulanmasına da yol açan hadiselere dönüşebiliyor. Başlangıcındaki amaçtan farklı olarak. Bu tabiatıyla Demokrat Parti içerisinde sert tartışmalara yol açmıştı. İkinci büyük tartışma da Ekim ayı içerisinde Demokrat Partili bazı milletvekilleri basın kanununu değiştirilerek yazılarından dolayı haklarında dava açılmış gazetecilere ispat hakkı tanınması gerektiğini söylediler. Sonuçta ispat hakkını savunan 19 milletvekilinden 9'u 15 Ekim'de partiden ihraç edildi. Bunun üzerine de 10 milletvekili de istifa etti. Bu ispat hakkı meselesi nedir? Bunun üzerinde biraz duralım. Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partili'ye yakın ve İsmet İnönü'nün damadı olarak da bilinen Metin Toker bu ve işte onun gibi başka gazeteciler çok sert bir hükümet karşıtı yayın yürütüyorlar ve bir takım iddialarda bulunuyorlar. Bu iddialar karşısında da işte o iddiayla muhatap olan kişi mahkemeye başvuruyor. Bunun üzerine ispat hakkı dan bahsetmeye başlanıyor. Böyle bir talep söz konusu. Bu arada yine bu gerginliğin bir ürünü mesela bazı siyasetçiler de çok sert ifadelerde bulunuyor. Bu sertlik de hani siyasetin tabiatı içerisinde hoşgörüyle karşılanmak yerine dava konusu olabiliyor. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri Kasım Gülek böyle bir sert ifadesinden dolayı tutuklanıyor 11 Ağustos'ta Karadeniz gezisi sırasında Erzurum civarında yaptığı bir açıklama dolayısıyla İstanbul'a getiriliyor. Nihayet burada beraat ediyor ama bu gerginliği besleyen bir unsura dönüşüyor. Halbuki Kasım Gülek Adnan Menderes'le beraber bir yurt dışı seyahatinde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya. Burada Menderes ile Kasım Gülek arasında fevkalade yakın bir ilişki tesis edilmiş durumda. Bu iktidar muhalefet ilişkileri açısından umut vericiyken bu tür açıklamalar, işte mahkemelerin müdahaleleri ve artan gerginlik bu tür ilişkileri ne yazık ki bozuyor. Mesela böyle bir şey de hükümetin önemli bakanlarından Devlet Bakanı Mükerrem Sarol ile Metin Toker arasında yaşanıyor. İşte bu kendisine iftira edildiği düşüncesiyle Mükerrem Sarol Metin Toker'i dava ediyor. İşte böyle bir zemini var bu gerginliğin. 19 milletvekilinin Demokrat Parti içerisinden kopması Demokrat Parti içerisindeki tartışmaları ortadan kaldırmadı. Anlaşıldığı kadarıyla yani 1950'den itibaren başlayan işte bu ve güçlü bir grubu olan Demokrat Parti'nin hükümetle ilişkilerinde, parti grubuyla hükümetin arasındaki ilişkilerde bir takım aksamalar olduğu anlaşılıyor. Çünkü hükümet bu grubu biraz önce de söyledim, sevk ve idare etmek bakımından sadece hükümet değil, işte partinin genel başkanı, başbakanın bir tecrübe eksikliği olduğu anlaşılıyor. Bu gerginlik nihayetinde 29 Kasım'daki toplantıda Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun İktisat ve Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı hakkında bir gen soru önergesi vermesi ve bunun kabul edilmesiyle daha üst düzeylere taşınıyor. Çünkü Kastamonu Milletvekili Muzaffer Tanöver bu Ortakçıoğlu'nun önergesini sadece İktisat ve Ticaret Vekiline değil, hükümeti de ilgilendirdiği gerekçesiyle bütün hükümet üyelerinin kapsamasını istiyor. Bu önerge karşısında Başbakan Menderes gruptan hükümete bir hafta süre tanımasını istiyor. Bunu yatıştırmak ve aynı zamanda meseleyi tetkik edelim diyor. Fakat grup çok şiddetli bir şekilde tartışmalara devam ediyor. Sonuçta parti grubunda 108'e karşı 178 oyla gen soru kabul ediliyor. Böylece Yırcalı bakanlıktan istifa ediyor. Ama mesele durulmuyor. Kürsüye gelen milletvekilleri bu sefer başka bakanları eleştirmeye başlıyorlar. Başbakan'a etrafını temizle diyorlar. Başbakan bunun üzerine uzun bir konuşma yapıyor fakat grubu yatıştıramıyor. Menderes bir ara istifa etmeyi düşünüyor ama bu durumun ciddiyetine yakışmayacak. O yüzden bunu erteleyelim, biraz aramızda konuşalım diyor. Ancak bakanlara yönelik eleştiriler devam ediyor. Bunun üzerine Menderes isimleri bu gibi işlere karışan bakanları bu sefer kendisi istifaya davet ediyor. Maliye Bakanı ve Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı istifa ediyor. Kendileri hakkındaki soruşturmaların sağlıklı bir şekilde devam etmesi için. Fakat bu da yetmiyor grup açısından. Daha bakanların tümünü istifaya davet ediyorlar. Böyle bir tartışma araretleniyor. 5 dakikalık bir ara veriliyor. İşte Menderes burada Bakanlar Kurulu'yla görüşüyor. Sonra bakanlar biz istifa edelim, sen de kendini grubun kararına terk et diyor. Nihayetinde Menderes bunu kabul ettikten sonra arkadaşlarımın bu arayacağınap hareketleri karşısında partimizin dayanışması içini göstermek bakımından arkadaşlarım istifa ediyor. Ben de sizlere kendimi bırakıyorum. Benim kaderim sizin reylerinize bağlı diyor. Menderes'in bu son cümlesi grup üzerinde etkili oluyor ve saatlerdir gergin bir şekilde süren toplantı yumuşuyor. Söz almak isteyen 35 milletvekili daha, yani hararet o kadar devam ediyor ki 35 milletvekili daha konuşmak istiyor. Onların konuşma isteklerine rağmen görüşmelerin yeterli olduğuna ilişkin önerge veriliyor. Böylece Menderes hakkında ayrıca güven oylamasına geçiliyor. Parti grubu ezici bir çoğunlukla Menderes'in güven oyunu tazeliyor. Bu fevkalade önemli. Menderes burada kısa bir teşekkür konuşması yapıyor ve burada tarihe geçecek sözler ediyor. Grubun, dolayısıyla hani hem meclisin hem de parti grubunun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Siz aslanlar gibi insanlarsınız diyor. Size layık olmaya çalışacağım, her şeyi siz karara bağlarsınız diyor. Yani rejimin içerisinde meclisin ve iktidar grubunun ehemmiyetini vurguluyor. Bu tabii dediğim gibi demokrasi tarihimiz, tecrübemiz açısından fevkalade önemli bir husus. Bilahare Cumhurbaşkanı Bayar hükümetin istifası üzerine yeni hükümeti kurma görevini Menderes'e veriyor. Menderes Bakanlar Kurulu 8 Aralık'ta açıklıyor. 13 Aralık'ta meclis grubunda yapılan güven oylamasında hükümet 37 ret, 7 çekimsele karşılık 343 oyla güven oyu alıyor. Dikkatinizi çekerim, 37 ret ve 7 çekimsel var. Hükümet programı 14 Aralık'ta mecliste okunuyor. 16 Aralık'ta bu sefer 57 karşı oya rağmen 398 oyla güven oyu alıyor hükümet. Dediğim gibi yani bu hararetin hala meclis grubunda yapılan görüşmeler devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bu tartışmalardan önce bahsettiğimiz ispat hakkı etrafındaki tartışmalar nedeniyle hatırlayacaksınız. Bir 9 milletvekilinin ihracı ve ona bağlı olarak 10 milletvekilinin istifası söz konusuydu. Bunlar istifa ettikten sonra Demokrat Parti'yi eleştiren, işte ne yapacaklarına karar veren bir takım tartışmalar içerisinde bulunuyorlar. Fuat Köprülü, Fevzi Kara Osmanoğlu, Fethi Çelikbaş, Feridun Ergin, Mükerrem Sarol gibi önde isimler de var daha önceki tartışmaların içerisinde. Bu 19 milletvekili ifade etmiştik. Bu Demokrat Parti içerisinden ihracını takiben 7 Kasım'da kendi aralarındaki toplantılardan bir ayrı parti kurma kararı alıyorlar. 20 Aralık'ta da Hürriyet Partisi'ni kuruyorlar. Başlangıçta parti başkanlığına Ekrem Hayri Üstündağ getiriliyor. Kısa zamanda yerini Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu'na terk ediyor. Genel Sekreterliği İbrahim Öktem üstleniyor. Turan Güneş, Fethi Çelikbaş, Ekrem Alican gibi ünlü isimler var partinin kurucular arasında. Bu isimler daha sonra da siyaset sahnesinde önemli bir yer işgal edecekler. Parti esas itibariyle liberal bir merkez partisi görünümünde. Demokratik dengeli bir meclis çalışmasına imkan verecek anayasa değişikliği, yargının bağımsızlığı, özgür, bağımsız sendikaların kurulmasını istiyor. Bunun yanı sıra idarenin tarafsızlığını sağlanması, üniversitenin özel konması, basın özgürlüğü, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasından bahsediyor. Ekonomik alanda ise demokrasi ilkelerine bağlı olacağını söylüyor. Net bir ekonomik tercihte bulunmuyor. Hürriyet Partisi zaman içerisinde mecliste muhalefet karşısında en fazla milletvekili olan partiye dönüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla milletvekiline sahip oluyor. Bu bakımdan meclisteki ana muhalefet konumuna yükseliyor. Demokrat Parti'yi eleştiriyor. 1957 yılındaki seçimlerde Cumhuriyetçi Millet Partisi ile birleşme teşebbüsünde bulunuyorlar. Buradan bir netice alınmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Millet Partisi ile güç birliği yapma seçimlerde imkanlarını arıyorlar. Ancak seçim kanunu buna el vermeyince 1957'deki seçimlerde 3,9 nispetinde oy alıyorlar. Sadece Burdur'da çoğunluğu yakaladıkları için 4 milletvekili kazanıyorlar. Seçimlerden arzu ettikleri başarıyı yakalayamayınca ayrı bir parti olarak kalmanın yararlı olmayacağı kanaatine varıyorlar. Seçimlerden 13 ay sonra 24 Kasım 1958'de olağanüstü bir parti toplantısıyla 5 muhalefe karşı 175 oyla partinin fesine, bütün mal varlığının da Cumhuriyet Halk Partisi'ne devrine karar veriliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor. Tabii Demokrat Parti'den ayrıldıktan sonra %4 nispetinde bir oy almış olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmış olması bu partinin etrafında gelişebilecek geleneğin önünü kapıyor. Bu gerçekten enteresan. Sonra Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılması Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok partili hayata geçişten itibaren yaşanan değişim dönüşüm çalışmalarına bir katkı da sunuyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin nispeten değiştirip dönüştürüyor. Tek parti döneminin bürokratik devletçi partisini biraz değiştirip dönüştürüyor ama Cumhuriyet Halk Partisi çok güçlü geleneklere sahip. Ne ölçüde değiştiği, dönüştüğü ayrı bir tartışma konusu. Bu arada önemli hususlardan birisi yine ifade etmiştik. Biz iç politikaya yoğunlaştık. Dış politikada önemli bir husus var. İki aslında önemli husus var. Birincisi Bağdat Paktı kuruluyor. Türkiye'nin de dahil olduğu. İkincisi bağımsızların Bandung Konferansı gerçekleşiyor. İsterseniz kısaca önce bunu ele alalım. Hindistan, Pakistan, Endonezya, Birmanya, günümüzde Myanmar Birliği, Seylan, yine günümüzde Sri Lanka öncülüğünde 29 Asya Afrika ülkesinin katılımıyla Endonezya'nın Bandung kentinde bir konferans gerçekleşiyor 14-24 Nisan arasında. Bu toplantıya Başbakan Yardımcısı Fatin Rushdie Zorlu Başkanlığında bir heyet katılıyor. Bu grup 2. Dünya Savaşı sonrasındaki kutuplaşma içerisinde bağımsız, bağlantısız bir yerde durmayı tercih ediyor. Bilhassa Hindistan Başbakanı Nehru'nun ilkeleri çerçevesinde, hatta bunlara 3. Dünya adı veriliyor ama zaman içerisinde bu bağlantısız grup biraz Çin'le yakınlık arz eden bir pozisyonda duruyor. Türkiye ise burada bu grubun demokratik cephe içerisinde Batı bloğuyla daha yakın ilişkileri olması gerektiğini ifade ediyor. Türkiye'nin tezleri kabul edilmiyor ve bu grup içerisinde de Türkiye'nin daha dışlandığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Türkiye'nin dahil olduğu ve işte Batı'ya yakın bir başka grup Bağdat Paktı etrafında oluşuyor. Bunu geçtiğimiz programlarda ele almıştık. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan sonra Sovyetler Birliği'ni çevrelemek ve aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'daki etkisini kırabilmek için bu Türkiye'nin dahil olduğu Orta Doğu ülkeleri arasında bir ittifak yolu yöntemi aramıştı. O yol ve yöntemin neticesi olarak bu Bağdat Paktı gelişiyor. 1954 yılında Türkiye-Pakistan Dostluk İşbirliği Anlaşması imzalanıyor. Bu etrafta buna Irak katılıyor. Irak, Orta Doğu'da bir savunma teşkilatının oluşturulmasını istiyor. Böylece Türkiye-Irak Karşılıklı İşbirliği Anlaşması imzalanıyor. Burada 51. madde uyarınca birbirlerine yardımcı olacaklarını bilhassa savunma konularında ifade ediyorlar. Üç özel anlaşmalara imkan veriyor. Böylece İngiltere'nin ve aynı zamanda bölge dışından ülkelerin de girmesine imkan verecek bir çerçeve çiziliyor. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu pakta bir desteği var ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri beklendiği gibi paktın daimi üyesi olmuyor. Bu da paktı zayıflatıyor. Bu pakt Bağdat'ta bir sekreterya oluşturuyor. Ancak zaman içerisinde özellikle Arap ülkelerinin bu pakt aleyhinde bulunmaları ve Irak'taki darbe vesairelerden sonra bilhassa Mısır ve Suriye Bağdat Paktı'na karşı bir kampanya yürütüyorlar. Halbuki Türkiye bu paktın Arap ülkelerinin aleyhine olmayacağını ve İsrail'i de sınırlandıracağını ifade etmiş olmasına rağmen bu tezler genel bir kabul görmüyor. Zaman içerisinde bu paktın adı CENTO'ya dönüşecek. Merkezi Anlaşma Teşkilatı ve merkezi de Ankara'ya taşınacak. Bu Bağdat Paktı'nın bu şekilde teknik bir işbirliği çerçevesine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Evet, 1954 yılı içeride ve dışarıda bir yandan gerginliklerin arttığı, buna bağlı olarak iç siyasetteki tansiyonun yükseldiği bir dönem. Demokrat Parti'nin parçalandığı bir dönem. Ayrı bir partinin kurulduğu bir dönem. Diğer yandan uluslararası alanda da bu Doğu-Batı ittifakının gerginliğinin tayin ettiği, ana gündemi teşkil ettiği yeni yapılanmalar söz konusu. Bu yapılanmalar karşısında da Türkiye'nin müdahil olduğunu görüyoruz. Bu arada tabii Türkiye ile Yunanistan arasında Batı ittifakı NATO çerçevesinde geliştirdikleri yakın ilişkiler, Kıbrıs probleminin kamuoyu önüne gelmesi ve Kıbrıs'ın geleceğinin ne olacağının tartışılmaya başlanması, Yunanistan'ın EOKA terör örgütüyle beraber ilhakçı bir politika izlemesiyle bir gerginliğe dönüşüyor. Bu önümüzdeki dönemde de, önümüzdeki yıllarda da önemli konular arasında yer almaya devam edecek. Evet değerli dinleyiciler, haftaya bu programda 56 yılı üzerinde konuşacağız. Demokrat Parti'de yılları konuşmaya devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Dünden yarına Türkiye.